Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Sizleri TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından selamlıyoruz. Evet, Hatıralar programında sizlerle maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını paylaşıyoruz. Evet, programımıza kulak verelim. Değerli dinleyiciler, Jean de Thévenot bir Fransız seyyahıdır. 1655 senesinde Sicilya ve Malta üzerinden Osmanlı ülkesine gelmiş, Osmanlı ülkesini ziyaret etmiş ve burada gördüklerini, hatıralarını Şark memleketlerinde bir seyahate dair hatıra olarak neşretmiştir. Bu kitap Paris'te basılmıştır. Monsieur Thévenot'un hatıraları 17. asır Osmanlı hayatını anlatması bakımından değer taşımaktadır. Bir iddiaya göre Fransa'ya kahve içme adetini de doğudan getiren Monsieur Jean Thévenot'dur. Jean Thévenot'un Osmanlı ülkesindeki intibalarını, yaşadığı hatıraları zaman zaman programlarımızdan sizlere nakletmiştik. Bu hafta da Jean Thévenot'a kulak verelim. Bakalım Türkiye'de neler görmüş ve hangi hatıraları yaşamış. Evet, Sultan 4. Mehmet'in çocukluğu zamanında İstanbul'a gelen ve ülkemizin başka taraflarını da sonradan gören meşhur Fransız seyyahı Jean de Thévenot, Türkleri ve Türk adetlerini şöyle anlatıyor. İstanbul'un gördüğüm kısımlarından kısaca bahsettim diyor. Daha önceki programlarda bunları sizlere aktarmıştık. Çünkü başkaları daha tafsilatlı yazmışlar. Şimdi Türklerin boylarını, postlarını, elbiselerini, adetlerini, tavır ve hareketlerini gördüklerime ve duyduklarıma dayanarak anlatacağım. Türkler umumiyetle uzun boyludurlar. Vücutları mütenasiptir. Avrupa'nın diğer milletlerinde göze çarpan kusurlar onlarda görülmüyor. Kambur ve topallar dikkate çarpmıyor. Türk gibi kuvvetli tabiri boş yere değildir. Çünkü umumiyet itibariyle bu millet kuvvetli ve sağlam insanlardan mürekkeptir. Giydikleri elbiseler de onları uzun boylu gösterecek şekildedir. Fransız urbalarına kıyasla vücut kusurlarını bu elbiseler çok daha iyi gizler diyor. İç çamaşırlardan üst kılıklara kadar giyim eşyasını birer birer tarif ettikten sonra Türklerin çifte hançer gezdirdiklerini, erkeklerin de ferace giydiğini, yani bir pardösü giydiğini, kadınların bile hançer taşıdıklarını bildiriyor. Kürkleri, mesleri tarif ediyor. Üst kısmı çoraba benzeyen bir mest şeklinden bahsediyor. Berberlik sanatı olduğu gibi sarık sarmayı meslek edinenler de var diye malumat veriyor. Kıyafet ve sarık, cins ve şekillerinin içtimai mevki göstermeye yaradığını söyleyip diyor ki Hazreti Peygamber'in akrabasından olduğunu söyleyenler yeşil sarık sararlar. Bu insanlar sarıklarının renginden ayırt edilir. Bazıları fakirdirler. Sülaleden hakiki birkaç prens, emirzade, bugün Asya'nın ve Afrika'nın mahdut diyarlarındadır. Yine Türk adetlerine dönelim. Sanırım kılıkları dünyadaki bütün kılıklar arasında en pratiktir, en rahattır. Belki bazı şimal ve garp eyaletlerimizinki müstesna. Türkler saçlarını tıraş ederler. Frenklerin saçlarını uzatmalarına da şaşarlar. İtikatlarınca uzun saç içinde şeytan yuva yaparmış. Eğer uzun uzun taranmazsak başımıza toplanan bin pislikten de bu sayede kurtulurlar. Buna karşılık Türkler sakallarını, bıyıklarını koyverirler. Yalnız bazıları, saraya mensup olan bazıları tıraş olurlar. Sakalı güzel olan adamlara hürmet ederler. Bir Türk'ü sakalından tutmak ona büyük bir hakarettir. Öpmek için olursa başka. Türkler birbirlerini selamladıkları zaman serpuşlarını çıkarmazlar. Hatta serpuşlarını, yani başlıklarını çıkarmayı hakaret addederler. Selamlamak için hususi tabirleri vardır ve ellerini kalplerinin üzerine koyup hafifçe eğilirler. Bu sen benim kalbimdesin, sana hürmet ederim manasına gelir. Fransız seyyah Türklerde sol tarafın muteber olduğunu, çünkü o tarafın kılıç tarafı olduğunu iddia ediyor. Bir Türk bir Hristiyanla yürüdüğü zaman onu sol tarafını almaktan memnun kalmaz demektedir. Bizde de sağ taraf şeref tarafı olduğu için bu usulden hem Türk hem de Hristiyan hoşnut olurlar diyor. Halbuki Teveno'nun anlamadığı bir şey var. Sol taraf sağ taraftan daha şerefli değildir ama iki kişi yan yana yürürken eski Türk adetinde şerefli olan sol tarafta durur. Daha az şerefli olan onun sağında durur. Nitekim camide cemaatle namaz kılarken de imamın sağında durur ikinci cemaat. Üçüncü cemaat solunda durur. Dolayısıyla şerefli kimseye göre sağ itibarlıdır. Şerefli insanlar sol tarafa alınır ve o yürür. Eşit kimseler yan yana yürüyorlarsa o zaman sağdaki öne geçer. Sağdaki takdim edilir. Teveno bunu kılıç tarafıyla izah ediyor. Evet, bundan da belki irtibatı var ama esas usul budur. Sol tarafta daha şerefli kimsenin durmasıdır. Teveno, memleketimizi ziyaret eden her ecnebi gibi hamamlarımızla, yemeklerimizle, içmelerimizle, kahvelerimizle, eğlencelerimizle de yakından alakadar olmuştur. Diyor ki Türkler çok yıkandıkları için hem temizdirler hem sıhhatlidirler. Bu adet sebebiyle şehirde çok mükemmel hamamlar vardır. En ufak kasabada bile hamam bulunur diyor. Sonra hamamların tarifine geçiyor. Zengin, fakir, muhtelif hamamların aynı tipte yapıldığını, farkın yalnız tezyinatta olduğunu, süslemede olduğunu söylüyor. Tophane hamamını pek beğenmiş. Usullerimizi hikaye ederken diyor ki, kapıdan dörtgen bir salona girilir. Duvar kenarlarında çepeçevre set vardır. Bu setlerin genişliği 6 kademden fazladır, yüksekliği ise 3 kademdir. Üzerleri peştemallerle örtülmüştür. Hamama müşteri gelince hamamcılar evvela bu seddin üzerine yeni bir peştemal sererler. Gelen adam da bunun üzerine oturur. Soyunur, çamaşırlarını serilen bu futanın içine koyar. Bunlara kimse dokunmaz. Çünkü hamam emin bir yerdir. Kaybolandan hamamcı mesuldür. Bahsettiğim salonun ortasında büyük mermer bir havuz, mermer bir fıskiye vardır. Bu suda müşterinin kullandığı havluları, peştemalleri ve futaları yıkarlar. Yıkadıktan sonra hamamın üzerindeki tahta parmaklıklara serip kuruturlar. Başkalarının görmek istemedikleri şeyleri göstermemek için üstüne peştemal sarıldıktan sonra don çıkarılır. Edep yerlerinin teşhiri Türklerde büyük ahlaksızlık sayılır. Müşteri soyunduktan sonra büyük kapıdan geçer, biraz sıcak küçük bir yere girer. Bütün tavan kubbedir. kubbede mini mini pencereler vardır. Girilen ilk sıcak yer beş köşelidir. Her tarafta yarım kadem yüksekliğinde mermer peykeler vardır. Bu sedirciklerin ortalarında duvara yapışık kurnalar ve üst üste iki musluk dikkate çarpar. Altındakinden sıcak, üstündekinden soğuk su akmaktadır. İnsan hamamda arzu ettiği kadar su sarf edebilir. Burada bir de taş tekne gördüm ama içine girmek için temiz olduğunu temin etmeleri lazım. Hamamda yere mermer taşlar üzerine oturmak adettir. Bu mermerler soğuk değildir, altından fırın usulüyle ısıtılmıştır. Derken içeriye bir tellak, yani hamam uşağı gelir. Çıplaktır, belinde peştemali vardır. Tellak sizi sırt üstü yatırır. Karnınıza ve midenize dizlerini bastırır. Sımsıkı sarılıp vücudunuzun bütün kemiklerini çatırdatır. Kollarınızı, bacaklarınızı da çeker, çevirir. Maksat sinirleri sakinleştirmektir, rahatlatmaktır. Sonra yüzü koyun yatırır. Aynı şeyleri yapar. Sırtınızı çiğner, zemini iyice öpmenize sebep olur. Derken çenenizi, koltuk altlarınızı tıraş eder. Diğer yerlerinizi tıraş edesiniz diye de ustura verir. Kapısız, küçük bir hücreye çekilirsiniz. İçeri girerken peştemalleri kapıya asarsınız. Başka müşteriler bu peştemali asılı görünce içeriye girmezler. İçeride birinin meşgul olduğunu anlarlar. Arzu ettiğiniz gibi tıraş olursunuz. Eğer usturayı kullanmaktan korkuyorsanız, madeni bir tozdan yapılmış rosma hamurundan bir miktar verirler. Biraz kireçle ve suyla karıştırılınca bu hamur kıl döker. 10 dakikadan az zaman zarfında kıllar sıcak su altında ilaçla beraber dökülür. Bu ilacı Türkiye'de çok kullanırlar. Hükümet gümrüklerinden bu ilaç sayesinde epey para topluyormuş. Derken göbek taşı, keselenme, lifle yıkanma, çıkma teşrifatı ekserisi bugünkü gibi. Sonra devam ediyor Teveno. Giyindiğiniz zaman size bir ayna gösterirler. Artık para vermek zamanıdır. İki akçe olan hamam parası kadar sizi yıkayan tellağa ve uşaklara bahşiş dağıtılır. Bu hamamlar çok iyi şeyler. Fazla miktarda mevcut olmaları insanların bir sürü hastalıklardan korunmalarına sebep oluyor. Fakir zengin, kadın erkek, haftada en az bir kere hamama gitmeyen tek bir insan yoktur. Kadınların bir gün, erkeklerin ertesi gün gittikleri hamamlar da var. Bazılarına erkekler sabahleyin, kadınlar öğleden sonra gidiyorlar. Tamamen kadınlara mahsus hamamlar da mevcut. Kadınlara tamamıyla kadınlar hizmet ediyor. Hangi dinden ve tabakadan olursa olsun, bir erkeğin kadınlar hamamına girmesi çok büyük bir cezayı icap ettiren ağır bir suçtur. Ayıp yerlerini göstermek ve başkalarının ayıp yerlerine bakmak da büyük suçtur. Ama böyle şeylere zaten kim cesaret eder? Bu hamamlar altlarından ısınırlar. Zenginlerin kendilerine ve kadınlarına mahsus hamamları evlerinde mevcut.
Gel denen için en sağlarsın.
Jean Teveno, ecdadımızın yeme içme bahsinde de enteresan tespit ve hatıraları var. Türkler işkembelerine düşkün insanlar değillerdir diyor. Oburluk sebebiyle iflas etmiş bir Türk'ten bahsolunduğunu hiç duyulmamıştır. Az gıda ile yetinirler. İyi bir aşçıbaşı bu memlekette servet yapamaz. Esasen herkes yemek pişirmesini bilir. Bu millet hiç sos kullanmamaktadır. Mevcut olanlar bir görüşte öğrenilir cinstendir. Belli başlı yemekleri pilav dedikleridir. Pilav tavukla, koyun etiyle, sığır etiyle yahut bunlardan yalnız biriyle pişirilen pirinçtir. Hiçbiri mevcut olmadığı takdirde sadece yağla pişirirler. Kocaman bir kaba kotarırlar. Üzerine çok miktarda biber koyarlar. Sarılaştırmak için bir miktar safran koydukları da vakidir. Yemek zamanı gelince yere deri bir yuvarlak örtü sererler. Buna sofra diyorlar. Üstüne pilavı, eti yayarlar. Ekmeği parçalayıp çepeçevre dağıtırlar. Sonra terzilerin oturdukları şekilde sofranın etrafına çökerler. Hepsi sofranın etrafını kuşatacak kadar büyük olan bir havluyu kullanırlar. Bismillah, yani Allah'ın adıyla diyerek bir kadem uzunluğundaki tahta kaşıklarıyla pilavı midelerine indirirler. Altın, gümüş avanili yani tabaklı sofralarda yememeye gayret ederlerse de sarayda altın ve gümüş sofra edevatı vardır. Fakat tabii bunlar hazine dairesinin mallarıdır. Padişah yine kendine mahsus, sade ama zarif tabaklarda yemek yerler. Altın ve gümüş tabaklarda yemek yemezler. Kaşıkları olmazsa bile Türkler aldırmaz, pilav ve et elle bile yemeye devam ederler. Et meselesine gelince, arkadaşlardan biri eti bıçak kullanmaksızın eliyle parçalar. Herkes istediği miktarda alır. Sığır ve koyun bahsinde sıkıntıları yoktur. Pişirmeden önce parçalara bölerler, ister rosto olsun, ister haşlama, o şekilde yiyecek hale sokarlar. Yemek sırasında umumiyetle bir şey içmezler. Fakat kâfi derecede yedikten sonra kalkıp kaptan su içerler. Neticede elhamdülillah deyip Allah'a şükrederler. Yemek böylece nihayet erdikten sonra ellerini yıkarlar. El yıkama faslı önce değil sonradır diyor Teveno. Fakat ya iyi dikkat etmedi yahut ince adetlerin daha sonraları hasıl olduğu anlaşılıyor. Türk yemeklerinin de o kadar basit sayışı aynı şekilde izah olunur. Türk mutfağının bu kadar basit olmadığı bilinen bir keyfiyettir. Türkler sofraya oturmadan önce ecdat ellerini yıkar, ancak sabunsuz yıkarlar sofradan sonra ve kurulamazlar. Yemek yedikten sonra ellerini sabunla yıkarlar ve kurularlar. Bu kadar teferruatıyla adet vardır. Türk yemekleri de ciltlerle kitap yazılacak kadar çeşitlidir. Hele Osmanlı Devleti, 72,5 milletin içinde yaşadığı, kültürlerin harman olduğu bir memleket, her milletin kültüründe bulunan mutfak mamulleri, mahsulleri Osmanlı mutfağını oluşturmaktadır. Çok zengin bir mutfaktır. Dünyanın namlı mutfaklarındandır. Fransız mutfağı, İtalyan mutfağı, Çin mutfağı gibi Osmanlı mutfağı da kayda değer bir mutfaktır. Teveno'nun bu kadar basit anlatmasını doğrusu biz de yadırgadık. Ancak 17. asır ortalarını anlatıyor. Osmanlılarda estetik zevkin rafine hale gelişi 18. asır başlarıdır. Lale devrinden itibarendir. Belki de zamanla bu zevkler daha da gelişmiş, daha da inkişaf etmiş olabilir. Evet, Teveno şimdi de içecekleri anlatıyor. Türklerin mutat içkileri sudur diyor. Aralarında az da olsa şarap içenler vardır. Ancak şarabı Kur'an-ı Kerim haram kıldığı için aleni içmiyorlar. İçenler de gizli içerler ve bunların sayısı da azdır diyor. İstanbul'un etrafında olsun, Adalar Denizi'nde olsun iyi cins şaraplar mevcuttur diyor Teveno. Bir de boza dedikleri bir içki vardır diyor. Darıdan yahut yulaftan çekerler. bizim biramıza yakın bir lezzeti vardır ama o kadar latif değildir. Bir kere içmek istedimse de beğenmedim. Bunu ayak takımından fakir insanlar içmektedirler. Ucuz bir içkidir. Boza içeni sarhoş etmektedir diyor. Efendim boza şimdiki bildiğimizden farklı değil ama şimdiki bildiğimiz boza bir kere çok lezzetli, çok besleyici bir içkidir. Çok da ucuz değildir çünkü yapılması kolay değildir. Fazla ayak takımına mahsus bir içki değildir. Bir miktar ekşitildikten sonra bu boza veya mayalandıktan sonra alkol teşekkül eder. O zaman içilmesi İslam dinince yasaklanmıştır. Evet, Tevano devam ediyor. Daha taammüm etmiş, daha umuma yayılmış kahve dedikleri bir içecekleri daha vardır. Günün her saatinde içip dururlar. Bu içki bir çekirdekten yapılmaktadır diyor. O asırda kahve henüz Avrupa'da taammüm etmemişti değerli dinleyiciler. Kahvenin Avrupa'ya Jean Tevano adındaki bu seyyah tarafından götürüldüğü söylenir. Genç Fransız kahvenin kavrulup çekilmesini, pişirilip dağıtılmasını, içilmesini ve lezzetini aşağı yukarı bildiğimiz şekilde anlatıyor. Diyor ki, höpürtüler yüzünden insan kahvehanedeyken gayet hoş bir müzik dinlemiş oluyor. Bu içki mideden ve baştan dumanlar kalkmasına manidir. Demek mideye ve dimağa iyi geliyor. Uykuyu önlüyor. Bizim Fransız tüccarları yazılacak çok mektupları birikir de bütün gece çalışmaları gerekirse geceleyin bir iki fincan kahve içsinler. Midenin düzelmesine yarıyor, hazmı kolaylaştırıyor. Türklere bakılırsa her türlü hastalığa karşıymış. Çaya atfedilen meziyetlere kıyasla daha az hastaları olduğunu tahmin ediyorum. Lezzetine gelince iki kere içmek alışmaya kafi geliyor. İnsan pek hoş bulmaya başlıyor. Bazıları kahveye karanfil, kakule de atıyorlar. Keza bazıları şeker ilave ediyor. Bu şeker lezzeti daha güzelleştiriyor ise de kahvenin hastalarını azaltıyor. Kahve Türk memleketlerinde çok kullanılıyor. Zengin fakir günde iki fincan olsun kahve içmeyen yoktur. Bu bir kocanın karısına getirmeye mecbur olduğu nafakadandır. Memlekette umumi kahve kabareleri vardır. Büyük güğümlerle suyu kaynatırlar. Boyuna kahve pişirirler. Buralara din ve derece farkı olmaksızın herkes gidebilir. İçeri girmek de ayıp sayılmaz. Ekser insanlar laf almak maksadıyla devam ediyorlar. Hatta önlerine üzerleri örtülü tahta masalar konulmuş. İsteyen oturup hava alıyor, gelip geçeni seyrediyor. Bu kahvehanelerde fıkralar anlatan, taklitler yapan, müzik aleti çalan müzisyenler var. Kahvehane sahipleri bunları kiralıyor. Bütün gün müşterileri eğlendirip müşteri çekiyorlar. Evet değerli dinleyiciler, burada bir antiparantez yapalım. İstanbul adeti olan bu kahvehaneler Viyana'ya ve Viyana'dan diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Viyana'nın, Paris'in meşhur kafeleri İstanbul'dan öğrenilip oraya yayılmıştır. Evet, Tevano devam ediyor. Kahvehanede oturan biri tanıdığının içeri girdiğini görürse, biraz da medeni bir insansa yeni gelenden para almamasını kahveciye söyler. Bu da bir kelimeyle olur. Yeni gelene kahvesi verildiği zaman kahveci haykırır. Caba diye bağırır. Bu yeni gelenin içeceği kahvenin orada oturan arkadaşı tarafından ödeneceğini gösterir. Türklerin diyor şerbet dedikleri bir içkisi daha var. Şekerden, limon suyundan, miskten, amberden, gül suyundan yapılıyor. Mısır'da da benzerine rastladım. Misafir gelince ikram için evvela bir fincan kahve, sonra şerbet verirler. Sonra kokular saçarlar. Buhur yakıp odada koku saçarlar diyor. Evet, Tevano diyor ki Türkler yemek mevzuna fazla emniyet vermedikleri gibi yataklarına da fazla emniyet vermezler. Uyumak zamanı gelince şilteler getirilir, yere serilir. Herkes kendisinin şiltesine uzanır. Efendiler umumiyetle sedirlere yatarlar. Bir iki şilte sererler altlarına, baş tarafa yastık konur, çarşaf serilir. Başka bir çarşafa dikilmiş pamuk bir örtü, ki Alaturka yorganı tarif ediyor, üzerine örtülür. Yorganı böyle kaplayış şekli bizim usulden daha mantıklıdır, diyor. Sabahleyin bu bagajı dürerler, bükerler, yerine koyarlar. Öyle ki bir an sonra bu odada yatılmış olduğu anlaşılmaz bile. Türklerin boş vakitlerinde başlıca eğlencesi silah oyunlarıdır, diyor Jean Thévenot. Türkler bu işte çok ustadır, diyor. Mızrakla, okla iyi nişan alıyorlar. Şehirde parayla nişan almak için muhtelif nişangah dükkanları vardır. Türklerin at üzerinde cirit oynamalarını seyretmek de ayrıca bir zevktir. Cirit oyunu büyük bir meydanda yahut kırda, çayırda oynanır. Çok miktarda atlılar iştirak ederler. İçlerinden biri sürmeye başlayınca öbürü arkasına düşer. Elinde bir çomakla yaklaşmaya çabalar. Cirit umumiyetle hurma dalından yapılmış bir değnektir. Uzunluğu takriben 3 kademdir. Eni 2-3 baş parmak kalınlığındadır. Takip eden süvari kovaladığına aşağı yukarı değneğinin uzunluğu derecesine yaklaşınca çomağını sırtına ustaca ve pek kuvvetli bir şekilde atar. Tehlikeli bir atıştır bu. Bazen darbe o derece şiddetli olur ki ehemmiyetli yaralar açılır. Bazen de darbe başa iner. Bir defa Kahire'de bir ciritçinin başına darbe isabet etti. Ameliyat edip bir kemiğini çıkarmak icap etti, diyor Thévenot. Tehlikeli vaziyette öne düşüp kovalanan başını öne eğip yanlarına ve arkasına doğru bakar. Eğer icap ederse kendisine atılan ciriti yakalamak ister. Yahut da gelecek darbenin şiddetini azaltmaya çalışır. Bu sebeple elini arka tarafa uzatıp aleste tutar. Ciridi yakalayacak olursa, ki bu ekseriye vaki olur, iki oyuncu vaziyetlerini derhal değiştirirler. İşte umumiyette bu oyunu oynarlar. Çok defa da seyirterek arkebus atarlar. Bunun için yere bir toprak testi yahut buna benzer bir nişangah konur. Duvara bir nişan yapılması da caizdir. Türkler atlarını dolu dizgin sürerken arkebusla uzak mesafeden bir elle ateş ederler. Çok defa aynı şahsın hedefe 10-12 defa isabet ettirdiğini gördüm. Seyirciler arasında paşalar, beyler varsa keskin nişancılara, keskin atıcılara bahşiş dağıtırlar. Thévenot devam ediyor. Zannımca, diyor, Türklerin eğlenceleri arasında kuklayı saymakta da hata yoktur.
Karagöz oyununu kastediyor burada.
Ancak, diyor, kuklalar umumi yerlerde değil, hususi binalarda oynanır. Yalnız Ramazan ayından Ramazan ayına kuklacılar kahvane kahvane dolaşırlar. Kâfi para toplanırsa oyunlarını oynarlar. Kâfi para toplanmazsa parayı iade edip o kahvaneden çekilirler. Kukla oynatanlar umumiyetle Yahudilerdir. Kukla oyunu da Fransa'dakine benzemez. Odanın köşesine geçerler, önlerine bir halı gererler. Üst kısma kumaştan tertip edilen bir parçayı beyaz bırakırlar. Arka tarafta mumlar yakarlar. Perde üzerinde elleriyle birçok hayvan gölgeleri hasıl ederler. Sonra perde üzerinde musattah, böyle satıh şeklinde yassı bazı şekiller gösterip oyuna devam ederler. Bunları perde üzerinde büyük bir maharetle oynatmasını becerirler. Zannımca Türk kuklacıların bıraktıkları tesir bizimkilerden daha iyidir. Oyun oynadığı sırada Türkçe, Farsça şarkılar söylerler. Oyunlar bazen kaba saba sözlerle de doludur. Fakat çok esprilidir. Herkes bu oyunu seyretmekten fevkalade zevk duyarlar. Jean Temeno, örf ve adetler bahsinde de Türk dili mevzuunda şunları katıştırmış hatıralarına. Türkçe ilk dillerdendir, orijinal bir dildir. Yani tanıdığımız şark ve gart dillerinin hiçbirinden neşet etmiş değildir. Çok ciddi ve hoş bir dildir. Öğrenmesi de kolaydır. Fakat zengin bir dil değildir. Nice kelimeleri noksandır. Bunları Arapçadan veya Farsçadan almışlardır. Bu yardım, bu süsleyişler sayesinde Türkçe çok zengin bir dil haline gelmiştir. Türkçe ile her fikir söylenebilir. Türkler arasında meşhur hukuk alimleri vardır. Bu sahada pek çok insan emek vermekte, yetişmektedir. Hukuk her cephesinden incelenir. Astronomiye kendisini hasretmiş insanlar vardır. Şairler de çoktur. Sanatlarında epey muvaffaktırlar. Manzumelerinde hoş noktalar dikkate çarpar. Farsça, Türk şiirinde büyük rol oynar. Şarkıları iyidir ama bizim musikimize benzemez. Hatta ilk önce bu şarkılar bizim kulağımıza zor gelir, alıştıkça hoş gelmeye başlar. Türklerin çeşitli musiki aletleri vardır. En basiti 3 telli sazdır. Bunu yorulmadan bütün gün çalan sazcılar var. Bir de hafif flütleri var galiba. Neyi kastediyor Jean Temeno?
Üsküdar'la giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'la giderken aldı da bir yağmur. Rakibimin setresi vurdu Mehmet'i çamur. Rakibimin setresi vurdu Mehmet'i çamur. Ratip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Ratip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Üsküdar'la giderken bir mendil buldum. Üsküdar'la giderken bir mendil buldum. Mendilin içine lokumu doldurdum. Mendilin içine lokumu doldurdum. Katibimi ararken yanımda buldum. Katibimi ararken yanımda buldum.
Evet değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere 17. asır ortalarında Fransa'dan ülkemize gelen, Osmanlı ülkesini gezen Fransız seyyah Jean de Tevenon'un hatıralarından, Türkiye intibalarından, Türkiye seyahatnamesinden bazı pasajlar aktarmaya çalıştık. Ve bu haftalıkta hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya radyonuz TGRT FM'de başka bir hatıralar programında sizlerle beraber olmayı umuyoruz. Ve o zamana kadar hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Hatıralar.